Bir tabak pilav. Sinem Baş. Evin içini dolduran ekmek kokusuyla öğle uykusundan uyandı Güzin. Annesi yine mutfaktaydı. Bir taraftan radyodan gelen müzik, bir taraftan da akşam yemeğine hazırlık sesleri. Örtüsüne dolandı, bir bacağını örtünün üzerinden aşırdı, vücudunu yana devirdi. Gözlerini tekrar kapattı. O anda mutfakta olduğunu hayal etti. İşte annesi kavanozun kapağını açmıştı. Hafif bir of iniltisi Güzin'e kadar ulaştı. Muhtemelen salça kavanozuydu o, dedi kendi kendine. İnatçı kapak bir türlü açılmak bilmez, Güzin'in annesi uğraşır da uğraşırdı. Metal kaşık tencereye bir kez sertçe vuruldu. Bir kaşık salça koydu, dedi kendi kendine Güzin. Tekrar dinledi mutfağı. Tencere biraz karıştırıldı, kaşık bir iki kez daha vuruldu ve kapak kapatıldı. Sonra muhtemelen plastik tepsiyi aldı annesi. Rafta duran kavanoza uzanırken Gönül Dağı'nı söylemeye koyuldu radyo ile birlikte. Akar can özüme sel gizli gizli. Gizli bir iş yapıyordu Güzin'de. Annesini takip ediyordu ona görünmeden. Tepsiye tane tane bir şeyler döküldü. Bir alkış kopar gibi. Pirinç, dedi Güzin. Anneciğinin pirinci ayıklarken parmakları arasında kaçışan tanecikleri, o tanelerin arasına saklanan kabukları, o kabukları annesinin çıkarıp seni yaramaz, gel bakayım buraya diyerek kendi kendine konuşmalarını işitti. Bir adam varmış, kocaman bir bina yaptırıyormuş şehrin birinde. Hep inşaatın başında dururmuş. Karısı yemek getirir, öğleleri işçilerle birlikte yerlermiş. Bir gün pilav yapmış karısı. Adam yine işçilerle birlikte yemek yerken tabağından iki pirinç tanesinin inşaata düştüğünü fark etmiş. O iki tane için karısının ne emekler çektiğini düşünmüş, içi ezilmiş. Yıktırmış koca inşaatı o iki taneyi bulmak için. Bak, insanlar inşaat yıktırıyorlar iki tane için. Sen şu tabağındakini bitiremiyorsun, derdi annesi. Her seferinde, anne, o koca inşaatı yapan ustaların, amelilerin emekleri ne olacak peki diye sormak gelirdi Güzin'in içinden, de sormazdı. O büyülü an bozulmasın diye. Tabağındaki pirinçlerle göz göze kalırdı. Suya koydu pirinci annesi. Güzin hala seslerle takip ediyordu olanı biteni. Bir yandan türkünün son notalarına eşlik ediyor, bir yandan da saate bakıyor olmalıydı. Kuru fasulye pilav mı yapıyorsun yoksa, diye daldı mutfağa genç kız. Hastalıktan küçücük kalmış bedeniyle. Ay deli kız, korkuttun beni. Sarıldı annesine Güzin. Islak ellerini tuttu, hayatın yükünü kendince taşımış yorgun kollarına dolandı. Korkuttum mu seni canım? Korkma, yanındayım. Hep yanımda ol benim güzel kızım. Bazı sözler iyi dilek içerse de bazı durumlarda insanın canını daha çok acıttığı doğrudur. Bir labirentin içindeyseniz, siz çıkışı ararken en yakınınızdakilerin daha çok üzüldüğüne tanık olur, buna da dertlenirsiniz. Hastalık vücudunu sarsa da Güzin, labirentin çıkışını bulacağına canı gönülden inananlardandı. Bu ikinci kez geliyordu başına. Bundan da kurtuluş vardı elbet. İlk zamanlar bu iyi dileklerin verdiği can acısını sevdiklerinin gözlerinden okumak onu çok hırpalıyordu. Zaman her şeyin ilacı olduğu gibi bu hırpalanmaların da sonunu getirmişti bir gün. Bir ilaç seansı sırasında yan koltuğunda oturan yaşlıca bir bey, insan hasta olduğunda bu hastalığın süresi biraz uzun olursa kendini de suçlamaya başlıyor, demişti. Suçlamamak için kendini onların yerine koymak lazım. Senin zaten sıkıntın büyük, bir de onlarınkini yüklenmene gerek yok. Hayat bu. Topraktan bir filiz çıkar, dal olur, tomurcuklanır, o güzelim tomurcukların patlar, rengarenk çiçeklerle bezenir doğa ve en sonunda o çiçek bir meyveye döner. Meyveye dönmezse tohum bırakır toprağına. Bu bir döngüydü en nihayetinde. Kimin nasıl döneceğine de kul karışmaz, sayılı nefesler geçerdi. Onun görevi iyi bir insan olarak yaşamaktı aslında. Hepsi bu. Anne, bu ne? Tarhana çorbası. Kuru fasulyenin yanına gider. Soğan da yiyecek miyiz? Turşu bile var. Güzin mutfağın ortasında kollarını açıp "Oh!" diye bağırdı. Sonra bir sandalyeye oturdu. İçinde siyah bir böcek yürüyordu. Annesi ocağın başında yemekleri karıştırdı, tuzunu, baharatını ekledi, pişmesine yakın altını kıstı, bir yandan da şarkı söylemeye devam etti. Güzin o sandalyede oturuyordu. Annesi fırının kapağını açıp ekmeğe baktı. "Mis gibi oldu vallahi, çok da güzel kabardı. Hep bu undan alalım," dedi. Güzin hala oturuyordu. Sadece oturuyordu. Dolaptan salata için malzeme çıkarttı annesi. Onları yıkadı. Bu arada fasulye oldu, altını kapattı. Pilavı kaldırdı ocaktan, üstüne örtü örtüp demlemeye aldı. Güzin ise, "Ne kadar zaman oldu konuşmayalı. Bana anne demeyeli kızım. Hadi aç ağzını. Bir şeyler söyle ne olur." Gözlerinden anlıyordu Semiha Hanım. Güzin konuşacaktı. Yine hareket edecekti. İnanıyordu buna. Güzin annesine boş gözlerle bakıyor, tekerlekli sandalyesinde mutfakta annesini takip ediyordu. O da bir muammaydı aslında. Her günün bir diğerine benzediği eski zamanlara dönmeyi çok istiyordu bazen Semiha Hanım. Akşam eşi Refik Bey ve kızıyla ailecek oturdukları sofraları özlüyordu. Bunu kendine bile itiraf ederken olsun, buna da şükür demekten de geri durmuyordu. Doktorlar, o beyaz önlüklü melek gibi insanlar. İçten bakışları, Semiha Hanım'la konuşurken sanki dünyadaki tek hasta onun kızıymış gibi ilgilenmeleri. Hepsine şükrediyordu, hepsine. Yine de artık kendisinin de girmiş olduğu o labirentin ışığını kendi kendine bulmakta güçlük çekiyordu. Onun ışığı şimdi karşısında sessiz, hareketsiz oturan bu minicik beden olmuştu hep. "Hadi kızım, güzel bir türkü söyleyelim birlikte." Türküler yollara dökünüp merdiven olsalar da o semaya çıkamıyordu Güzin. Çıkacaktı, ulaşacaktı. Annesi biliyordu. Her şeyin en güzeli bizler için değil miydi? Şu canlılar, şu öten kuşlar, gezinen kedi yavruları, her şeyin en güzeli burada, şu anda olmak değil miydi? Güzin'in suskunluğunun üzerinden ne kadar zaman geçmişti bilinmez. Dışarıda durmayan hayat, büyüyen binalar, binaları çevreleyen yollar, insanlar, doğan bebekler, koşuşturan öğrenciler. Her yerde yaşamın izleri bir şekilde mıknatıs gibi çekiyordu nefesleri kendine. Kim nerede mutluysa ömrü oraya doğru su gibi aksın diyordu Semiha Hanım. Bize de aksın biraz o sulardan. Evlerinin hemen karşısında boş bir arazi vardı. Çocukların köpeklerle koşuşturduğu, zaman zaman insanların arabayla geçerken durup bir şeyler bıraktıkları bir arsa. Bir gün belediye işçileri geldi, arsanın toprağını eşelemeye başladılar. Ellerinde kürekler, çapalar, kazmalar. Toprağı havalandırıyorlardı sanki. "Aa bak kızım, tam karşımızdaki boş alanda bir şeyler oluyor," dedi Semiha Hanım Güzin'e. Kızının tekerlekli sandalyesini pencerenin önüne getirdi. Orada kilitledi. "Her gün benim mutfakta iş yapmamı mı izleyeceksin? Ben bile sıkıldım kendimden," dedi bir hevesle. Semiha Hanım gün boyunca iş yaparken gidip gelip kapıdan sessizce kafasını uzatarak Güzin'i takip etti. Kızı hareketsiz bir şekilde dışarıya doğru bakıyordu. Ona doğru koşmak, sarılmak istiyordu. Tüm canını ona vermek, onu o canla doldurmak istiyordu. Bu çaresizlik insana neler yaptırabilir? Semiha Hanım için o çaresizlik, tüm karanlıkların üzerine örten, mis gibi kokan tertemiz, bembeyaz bir çarşafa evriliyordu. Her gün, her dakika daha fazla karışan o labirentte çıkış yolunu bulamasa da, ucundan tutunup havalanarak kendisini de uçuracak beyaz kanatlara. Tüm gün öyle geçti. Semiha Hanım arada kızını kontrol etti. Güzin de camdan dışarıyı seyretti. Ertesi gün sabahtan işçilerin sesiyle uyandılar. Arazideki toprak havalandırılmış, gübrelenmiş, ağaçlar, fidanlar dikilmeye başlanmıştı. Güzin'i pencere önündeki yerine getirdi annesi. Sonra Refik Bey'e telefon açtı. "Refik, Güzin fidanların dikimini seyrediyor sanki," dedi gülümseyerek. "Sen de akşam gelirken bir pencere önü çiçeği getirsene." "Ne bileyim, ne olursa." Akşam Refik Bey'in getirdiği saksı çiçeğini de pencerenin önüne koydular. Annesi her sabah çiçekle ve Güzin'le konuşmaya, gündelik olayları, ne yemek yapacağını, nasıl yapacağını, her ikisini de anlatmaya başladı. Aradan günler geçti. Karşıdaki boş arsa ağaçlıklı, çiçekli, mütevazı bir parka dönüşmeye başladı. Seniha Hanım, Güzin'e ve hemen yanında duran saksıdaki çiçeğe bir şeyler anlatırken, "Tüh, adamlar o kadar çalıştılar. Bir şey hazırlamadım. Bir çay bile götüremedim. Bari bu yaptığım yemekten onlara da götüreyim," diyerek yerinden fırladı. Az sonra parkta işçilerin yanındaydı. Sohbet ettiler, Güzin'e ve çiçeğe el salladılar birlikte. Güzin'in yanındaki Gamze'si çukurlanıverdi. Adamlar oturup yemeye başladıklarında anahtarla kapının açılma sesi duyuldu. Annesi ayakkabılarını çıkarttı, terliklerini giydi. Merdivenden bir koşu çıktığı için nefes nefeseydi. "Turşu da götürseydim keşke, fasulyeyle iyi giderdi," dedi. Götürsem mi, götürmesem mi diye düşünürken bir anda cılız bir "Anne!" sesi geldi kulaklarına. İnanamadı. Tekrar aynı ses. "Anne!" Koşarak gitti odaya Seniha Hanım. Elleri ayakları tir tir titrerken yanıtladı kızını. "Efendim annem." "Pilavdan." "Pilav mı istedi canın? Getireyim mi?" Güzin kaşlarını kaldırdı. Yineledi. "Pilav." Sonra işçileri gösterdi gözleriyle. İşçilerden bir tanesi ayağa kalkmıştı. Diğeri de ona bakıyordu. Elinde tabakla çevresinde dolanıyordu adam. Güzin pilav döküldü diyebildi güçlükle. Bu cümle bundan sonraki sayılı nefesinin başlangıcıydı.